Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Fakih Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Zordibeheş 1400 Hicri Kameri 25 Ramazan 1442 ve Miladi 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla araştırma cihazlar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinde yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve son olarak da Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte 283 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Avrupa Birliği temsilcisi nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma sürecinin hızlandırılmasını istedi. Suudi yetkili İran ile görüşmeleri doğruladı. Dünya Kudüs gününde Siyonistlerin cinayetleri kınandı. Anul Esed üstüne saldırı doğrulandı. Ve Amerika ve NATO Afganistan'da yaklaşık 1600 çocuğu katletti veya yaraladı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre son 24 saatte 283 vatandaş da koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk ve İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 283 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13.576 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74.524'e, vaka sayısı 2.640.670'e ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 5.545'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne dek iyileşen hasta sayısı 2.092.381'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Bu arada bugün koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, son haftalarda koronavirüs salgınında 4. dalga ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek şöyle dedi. Maalesef virüsün İngiliz varyantı çok tehlikeli. Gerçi bazı eyaletlerde koronavirüs salgınının 4. dalgasında bazı inişlere ve çıkışlara şahit olduk. Ancak genel olarak bu dalganın doruğunu aşma aşamasına geldik ve şimdi dalganın iniş sürecindeyiz. ifadesine kullandı. Ruhani bu dalgada vaka sayısı daha fazla olduğunu ancak kayıp sayısı ise 3. dalgaya eşit olduğunu belirtti. Mevcut şartlarda yabancı aşı alımının zaruri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin yerli aşıya ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden de bilimsel yetenekleri geliştirmek gerektiğini ifade etti. Ruhani ayrıca koronavirüs salgınının zincirini kırmak için nüfusun en az %70 kadarını aşılamak ve böylece Temmuz ayında bu merhalelere açlıklarını ve ölüm oranlarını kontrol altına aldıklarını söyleyebilecek duruma gelmeleri gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Enrico Mora, Bercam görüşmelerinin sonuçlandırılması için kesin bir acilet hissettiğini belirterek, İran ve Amerika'nın da aynı hisse sahip olmasını görmekten memnun olduğunu dile getirdi. Nükleer anlaşma görüşmelerine Avrupa Birliği adına katılan Mora, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin yapılan görüşmelerin hızlandırılmasını istedi. Mora bu bağlamda attığı tweette nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana'da yürütülen görüşmelerin dördüncü turunun düzenlediklerini kaydetti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı son bir tarihin söz konusu olmadığını fakat koordinatör olarak kesin bir acilet hissettiğini, zamanın lehlerine olmadığını belirterek İran ve Amerika'nın da aynı hisse sahip olmasını görmekten memnun olduğunu dile getirdi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu görüşmeleri dün İran ve 4+1 grubu heyetlerinin katılımıyla yeniden başladı. Bu görüşmelerde anlaşma taslağının yazımı için çalışma ve teknik istişarelerin başlaması kararlaştırıldı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'ın Viyana'da nükleer anlaşmasının canlandırılması için yürütülen görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inandıklarını söyledi. Amerikan Başkanı Biden, Beyaz Saray'da açıklanan Nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet, buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu. Biden, Haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmemin yeri ve zamanı henüz belli değildir. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyed Abbas Arakçı, Perşembe günü Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmenin ardındaki açıklamalarında kısa sürede meseleleri sonuçlandırabileceklerini temenni ettiğini ifade ederken, Viyana'daki görüşmelerde birinci el önceliğin İran milletinin menfaatlerini sağlamak olduğunu kaydetti. Irakçı ayrıca Tahran'ın görüşmelerin yıpratıcı olmasına izin vermeyeceğini de belirterek buna rağmen müzakerelere titizlikle yürütmekte olduklarını söyledi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni görüşmeleri dün yeniden İran ile 4+1 grubu heyetlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak bölgede gerilimi azaltmak için İran ile görüşme yapıldığını doğruladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bölgedeki gerilimi azaltmanın yollarının değerlendirilmesi için İran ile görüşme yapıldığını, ancak sonuçlardan bahsetmek için çok erken olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlayıcısı olan Büyükelçi Rayed Kerimli, İran ile görüşmelerin yapıldığını teyit eden ilk Suudi yetkili oldu. Kerimli, "Umarız başarıyla sonuçlanır fakat somut bir sonuca varmak için henüz çok erken," dedi. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade de 19 Nisan'da yaptığı açıklamada İran'ın Suudi Kraliyet'le diyaloğu her daim sıcak karşıladığını ve bunu iki ülkenin vatandaşları ve bölgesel barış ve istikrarın lehine gördüğünü söylemişti. Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman da son sıralarda El Arabiye Televizyon kanalına yaptığı açıklamada Riyad'ın komşusu İran ile iyi ilişki kurabileceğini temenni etmişti.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Ali Sani, İran'ın bölge ülkeleriyle diyalog ve görüşme yapmasını memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada, Doha'nın İran ve Fars körfezlerinin kıyısındaki ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine ilişkin her türlü görüşmeye sıcak karşıladığını, çünkü bu görüşmelerin barışın sağlanması yolunda yapıldığını vurguladı. Katar Dışişleri Bakanı Doha'nın İran ve Amerika arasında arabuluculuk yaptığına dair yayınlanan bazı haberlere de gösterdiği tepkide, Doha'nın İran ile Amerika arasında arabuluculuk yaptığına dair haberin doğru olmadığını, ancak Katar'ın Viyana görüşmelerinden başarılı olmasını temenni ettiğini kaydetti.
İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, şehitlerin kazanımlarının zarar görmesine izin vermeyeceklerini işaretle düşmanı aşağılayıcı yenilgileriyle tarih mezarlığına gömeceklerini kaydetti. Suriye'nin Hantuman bölgesinde hayatını kaybeden harem savunucusu şehitler için düzenlenen anma merasiminde konuşan Tümgeral Selami, düşmanların aciz, güçsüz, başarısız ve depresif olduğuna temasla İslam'ın direniş, sabır, fedakarlık ve vefakarlık sayesinde yayılmakta olduğunu belirtti. Komutan Selami, büyük şehit ailelerine gösterdikleri sabır, fedakarlık ve direnişlerinden dolayı teşekkür ederek şehitlerin görkemli kazanımlarının zarar görmesine izin vermeyeceklerini söyledi. 5 yıl önce böyle bir günde Suriye'nin Hantuman kentinde bir grup harem savunucusu şehit düşmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Fas hükümetinin İran'a karşı temassız suçlamalarının da Amerika ve İsrail'in bölgedeki planlarını destekleme doğrultusunda ve Filistin davasına sadık olanlara yönelik olduğunu söyledi. Fas Dışişleri Bakanı'nın AIPAC, Adres Yunus Lobby ülkeleriyle çevrim içi görüşmelerinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Hatipzade, Fars devleti kendi bölgesel sorunlarını çözemediği için cani Siyonist rejimi desteklemekle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yanlış ve asılsız suçlamalarında bir kez daha yenilmedi ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Fas hükümetinin bölgedeki Amerika ve Siyonist planlarına yardım etmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Filistin davasının sadıklarına karşı asılsız suçlamalar yöneltiğinin de altını çizen Hatipzade, halihazırda Kudüs Komitesi Başkanı da olan Fas Devleti'nin İslam ümmetinin her zamankinden daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bu sırada, İslam dünyasının ana meselesi olan Filistin halkının haklarının korunması konusundan da dikkatleri uzaklaştırmaya çalışması üzücüdür değerlendirmesinde bulundu. Fas Dışişleri Bakanı Nadir Burita, Perşembe günü ilk kez Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AIPAC-Lobby Konferansı'na katılarak İsrail hükümetinin Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkileri normalleştirme hamlesini desteklemek için İran aleyhinde iddialarda bulundu.
Uluslararası Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, Dünya Kudüs Günü'nde Siyonistlerin cinayetlerini kınayarak sahte İsrail rejiminin cinayetlerinin derhal durdurulmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik son saldırılarını kınayarak terörist ve sahte İsrail rejiminin cinayetlerinin derhal durdurulmasını istedi. Uluslararası örgütlerin insani ve hukuki sorumluluklarını hatırlatan Emir Abdullahyan, bu örgütleri işgal rejiminin cinayetlerini derhal durdurmaya çağırdı. Uluslararası Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Genel Sekreteri ayrıca şu kritik aşamada Filistin milleti ve mücahitlerine yardım, önemi ve aciliyetine vurgu yaparak dünya ve İslam meclislerinden Kudüs ve Mescid-i Aksa konularını önemsemelerini istedi. Siyonist askerler dün Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı. Siyonist rejimin saldırılarına tepkiler devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistinli yetkililerin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Katar başta olmak üzere bazı İslam ülkeleri işgal rejiminin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki gösterdiler. İşgal rejimi İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Hamas'ın yurt dışındaki başkanı Halid Meşal, uluslararası taraflarla Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetleri konusunda görüşmelerde bulunarak Siyonist rejimin Filistinliler ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve cinayetlerini durdurmak için harekete geçmelerini istedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de daha önce bazı bölge yetkilileriyle işgal rejiminin Mescid-i Aksa'da Filistinlere yönelik saldırılarını durdurmak için telefonla görüşmüştü. Hamas'ın yurt dışındaki siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Siyonistlerin işgal altındaki Kudüs'teki son hasmane girişimleri ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına gösterdiği tepkide, Siyonist düşmanı durdurup bu rejimiyle mücadelede yeni denklemleri dayatma gücüne sahip olduklarını vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Kudüs sözcüsü Muhammed Hammad da, Kudüs ve işgal altındaki 1948 topraklarında ikamet eden Filistinleri, işgal güçleriyle Siyonist yerleşimcilerin planlarına karşı Ramazan'ın 27'sinden bayram gününe kadar Mescid-i Aksa'da bulunma çağrısında bulundu. Kudüs ve Mescid-i Aksa başlanmak üzere İslami mekanların kırmızı çizgiler olduğunu ve bu çizgilerin açılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hamaslı yönetici, Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesine yönelik İsrail saldırılarının cevapsız kalmayacağının ve ilk fırsatta gerekli karşılığı vereceklerinin altını çizdi. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas da Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayları incelemek için acil olarak toplanmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Katar gibi bazı İslam ülkelerinden işgal rejiminin Filistinlere yönelik artan saldırılarına tepki geldi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Sözcü Hatipzade saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, İran Kudüs'teki işgalci rejimin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve Ramazan ayının son cuma gününde Filistinli ibadet edenlerin şehit olup yaralanmasını şiddetle kınıyor dedi. Hatipzade bu savaş suçu bütün dünyaya gayrimeşru Siyonist rejimin suçlu mahiyetini, uluslararası hukukun ve en temel ilkelerinin ihlalini gösterdiğini ve bunu durdurmak için acil uluslararası eylem ihtiyacını bir kez daha ispatlamıştır ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in mübarek Ramazan ayında ibadet eden masumları hedef almasını insanlık dışı bir olay olarak değerlendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da işgal rejimi askerlerinin saldırılarına gösterdiği tepkide şu açıklamada bulundu. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da İsrail'in Filistinlere karşı gerçekleştirdiği saldırıyı devlet terörü olarak nitelendirdi. Şentop Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. Her Ramazan'da olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da işgal rejiminin Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı. Siyonist rejim askerlerinin dün akşam Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'a namaz kılmaya giden Filistinlilere düzenlediği saldırılarında en az 163 Filistinli yaralandı. İsrail rejiminin saldırılarında dün 2 Filistinli de şehit oldu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarının mücahitlerin yüreğinde geniş yankı bulduğunu, Filistin milletinin Kudüs'ü özgürleştirmek ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için moralini yükselttiğini belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi bu bağlamda yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin Filistin ülküsüne ve mübarek Ramazan ayında Beytül Mukaddes ve Mescid-i Aksa'da alevlenen kahramanca intifadaya destek veren Dünya Kudüs gününde yaptığı konuşmasını takdir etti. Açıklamada İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid-i Hamene'nin Arapça yaptığı ve doğrudan Arap gençlere ve Filistin'i azadelere hitap eden konuşmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi tutumunu değiştirmediği ve durmadan Filistin ve direnişe yoğun desteğini kahramanca sürdürdüğüne dair açık mesajını ortaya koyduğu ifade edildi.
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri İsrail rejimi polisinin Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesini Ankara'daki ırkçı rejim İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto etti. Grup adına Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Barış Demiralay tarafından yapılan açıklamada "Sizlere bir katil yuvasının önünden sesleniyoruz. Burası bir diplomatik bina değil. İçindeki şahıslar da diplomat değil. Bunlar eli kanlı bir terör devletinin temsilcileri, ajanları, suçluları. Bunlar dün gece bu mübarek Ramazan ayında o kanlı postallarıyla kutsalımız Mescid-i Aksa'ya girip namaz kılan Filistinli kardeşlerimize saldıranlar" ifadelerine yer verildi. Hükümete çağrıda bulunan Demiralay, Türkiye olarak öncü olalım. Seçilmiş diplomatik sözcükleri bir kenara bırakalım. Filistin'e tam ve devamlı destek verecek bütünsel bir eylem planı belirleyelim. İran'ı, Suriye Arap Cumhuriyeti'ni ve Rusya'yı silah arkadaşımız yapalım, dedi.
Pakistan yönetimi, işgal rejimi İsrail askerlerine Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da namaz için giden Filistinlilere saldırılarının uluslararası kurallar ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası camiadan işgal rejiminin Filistin milletine yönelik cinayetlerini durdurmasını istedi. Siyonist rejimin cinayetleri ve işgali karşısında Filistin milletini destekleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, başkenti Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı. Irak Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr ve Ulusal Hikmet Hareketi Ammar Hekim de yaptıkları açıklamada, işgal rejiminin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadılar.
İşgal rejimi İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısıyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya davet etti. Kentteki gerilimin Arap sakinlerin asıl ikamet yeri olan Şeyh Cerrah'tan çıkarılması, Harhorma'da 540 konutluk yerleşim planlarının teşvik edilmesi ve iki Filistinlinin Cenin bölgesindeki bir kontrol noktasında şehit edilmesi nedeniyle tırmandığına dikkat çeken bakanlık, yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandığı sivillere yönelik saldırıları kararlılıkla kınıyoruz, tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçırmaya çağırıyoruz, ifadelerini kullandı.
Irak ordusu Amerika askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünün saldırıya uğradığını doğruladı. Irak ordusu Güvenlik İnformasyon Merkezi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad hava üssünde bir kamikaze İHA'sı düştü. Şu ana kadar askeri üste herhangi bir hasar görülmedi denildi. Amerikan Merkez Komutanlığı'na bağlı sözde IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyon sözcüsü Wayne Morato yaptığı açıklamada bugün Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad üssüne yönelik birkaç insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Silahlı şiddete karşı girişim kuruluşu yaptığı açıklamada geçen 5 senede Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki saldırılarında yaklaşık 1600 çocuğun hayatını kaybetti veya yaralandığını duyurdu. Açıklamada 2016-2020 yılları arası yapılan incelemelerin Afganistan'da hava saldırıları sonucu 3977 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı. Başkent Kabil'deki patlama kentin batısındaki bir okulun yakınında meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanı 25 kişinin yaşamını yitirdi, 52 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmadan çekilmesinin 3. yılı etrafında. Üç sene önce 8 Mayıs 2018'de Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump ülkesini resmen nükleer anlaşmadan çekti. Defalarca nükleer anlaşmayı eleştirip bu anlaşmaya Amerika için en kötü anlaşma niteleyen Trump sonunda anlaşmadan çekilip İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları geri getirdi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Donald Trump yönetimi, Nükleer Anlaşma ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi uyarınca kendi yükümlülüklerini küresel tepkilere rağmen bırakıp İran'a illegal taleplerini kabullendirmek için azami baskı politikası çerçevesinde tüm zamanların en ağır yaptırımlarını hayata geçirip anlaşmanın korunması için herhangi bir plana karşı çıktı. Trump yönetimi kendince Tahran'ı Amerika'nın 12 şartı karşısında teslim ettireceğini iddia ediyordu. Amerika'nın o dönemdeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un Tahran ile müzakere için ön şart olarak belirlediği 12 talepten oluşan listeyi açıkladı. Ancak birçok siyaset ve haber çevreleri tarafından bu liste alay konusu oldu. Trump yönetimi bu çerçevede İran'ın nükleer programının tamamen durdurulması, füze programının kısıtlanıp askıya alınması ve İran'ın bölgesel girişimlerinin son bulmasını istiyordu. Aslında Trump yönetimi İran'ın Amerika karşısında tamamen boyun eğip teslim olması hayalini kuruyordu. Trump yönetimi azami baskı ve yaptırım politikasıyla İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer anlaşma yerine yeni bir anlaşma için müzakere masasına oturtabileceğini düşünüyordu. Ancak Trump bunu başaramadı ve sonunda bu hedefe ulaşamazken 20 Ocak 2020'de iktidarı bırakmak zorunda kaldı.
Trump yönetimindeki John Bolton gibi en radikal isimler bile Trump yönetiminin İran'a karşı politikasında da hizmete uğradığını itiraf etti. Trump'ın İran'a yönelik stratejisi olmadı, Tahran ile gereksiz yere gerilimi tırmandırmak ve Amerika'nın Euro'nu kendi müttefiklerinden ayırması ciddi tepki ve eleştirilere de yol açtı. İran milletinin azami baskı ve yaptırım karşısında gösterdiği örneklik direnişi ise Trump yönetimini de tamamen çıkmaza sürükledi. Amerikalı olan ve olmayan birçok yetkili ve analist, Washington'un İran karşısında başarısız kaldığını defalarca vurgulamışlardır. Nitekim Rusya'nın Viyana'da Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine skandal hizmetten başka bir şey olmadığını vurguladı. Trump yönetimi İran'a yönelik yaptırım dahil izlediği politikaların işe yaramadığının ortaya çıkmasından sonra Amerika'nın içinde de yoğun eleştirilere de maruz kaldı. Nitekim demokrat senatörlerden Chris Murphy bu bağlamda paylaştığı bir tweette Amerika'nın Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarından hiçbir şey elde etmediğini ve yaptırımların pratik olarak da hiçbir etkisi olmadığını belirtti. Amerika'nın şimdiki başkanı Joe Biden ise seçim kampanyası sırasında seçimleri kazanması halinde yeniden ülkesini nükleer anlaşmaya dahil edeceğini belirterek Trump'ın bu bağlamdaki politikalarının yanlış olduğunu söylemişti. Ancak Biden yönetimi Ocak 2021'den beri İran'a yönelik azami baskı politikasına devam ederek nükleer anlaşmadan sebepsiz ve ilk önce çekilenin bizzat Amerika olduğunu unutmuş gibi davranarak önce İran'dan kendi yükümlülüklerine yerine getirmesini isteyerek İran'ın nükleer anlaşmayı tümüyle uygulaması kaydıyla Washington'un da bu anlaşmaya döneceğini bildiriyor. Amerikalı siyaset uzmanlarından Joseph Serenision, Biden'in kendi yorumunu düzeltmediği sürece hayati bir anlaşma olan nükleer anlaşmanın yok olma riskiyle karşı karşıya olacağına inanıyor. İran İslam Cumhuriyeti, Biden yönetiminin mantıksız yaklaşımına karşı defalarca Amerika'nın tüm yaptırımları pratik olarak kaldırması ve doğruluğu kanıtlandıktan sonra nükleer anlaşma uyanınca kendi hükümlülüklerine döneceğini duyurmuştur.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nde 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran tarihinde İslami köy ve kent meclis seçimleriyle birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacak şahsiyet ve kişiler ilerleyen günlerde adaylık için başvuruda bulunabilecekler. Bazı siyasi şahsiyetler ise yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup rakipleriyle yarışacaklarını açıklamıştır. Yürütme Erkeği Başkanı olarak İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel rolü ve önemi, ayrıca sahip olduğu geniş yetki yelpazesi ve görevlerine göre İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın sahip olması gereken koşullar ve özellikler belirtilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 115. maddesine göre Cumhurbaşkanı, İran asıllı, İran tabiyetinde idareci ve tedbirli, iyi bir geçmişe sahip İran İslam Cumhuriyeti'nin ve resmi mezhebinin esaslarını benimsemiş ve bunlara inanmış, dindar ve siyasi şahsiyetler arasına seçilir. Ancak bu bağlamda yaşanan meselelerden biri Anayasa'nın 115. maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 35. maddesindeki şartlara sahip olmayan isimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmalarıdır. Bu sorunun giderilmesi için mecliste seçim kanununda düzenleme yapılana kadar İslam İnkılabı rehberinin seçim hakkındaki genel politikalarıyla ilgili tebliği, siyasi ve mezhebi ricalde aranan şartlar ve kriterlerin belirlenmesi noktasında çözümleyici olabilir. İslam İnkılabı rehberinin bu bağlamdaki tebliğinin bir parçasında Cumhurbaşkanlığı adaylarının siyasi ve mezhebi şahsiyetlerden yönetici ve müdebbir olmalarını belirlemek için gereken şart ve kriterlerin Anayasayı Koruma Konseyi tarafından tanımlandığına vurgu yapılmıştır.
Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kethudayi bu bağlamda yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Hicri Şems'i 1395 yılında tebliğ ettiği politikaları ve 1396 tarihi kararı ile uyarınca Cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıt işlemleri için daha detaylı ve ayrıntılı şartların eklendiğini belirtti. Anayasa Koruma Konseyi kendi yetki alanı dahilinde bu hususları İçişleri Bakanlığı'na bildirmiştir. Bu bildirim uyarınca adaylar adaylık için başvuruda bulunurken kendi programlarını sunmalı. Bu programlarda adaylığa yürütme alanında doğru anlayış ve politikaya sahip olduklarını göstermeliler ve vatandaşlar da ülkeyi yönetecek kişinin sorunların giderilmesi için hangi programa ve yürütme alanında hangi deneyime sahip olduklarını bilmeliler. Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü, seçim yasasının onaylandığı tarihten 40 sene geçtiğine işaretle, günümüzde neredeyse herkesin okur yazar olduğu fakat yine de bir yüksek eğitim görmüş olması gerektiğini işaretle yeni dönemde adaylar için yürütme alanında en az 4 sene deneyim sahibi olma şartının da eklendiğini vurguladı. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 sene boyunca en yüksek seviyede ülkeyi yönetecek güvenilir, müdür ve başarılı olan kişiyi seçmek için bir rekabettir. Siyaset uzmanlarından Salih İskender'i bu bağlamda yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genellikle siyasi ve ekonomik sahiplerle seçmenlerin sandık başına gittiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı seçim rekabetine giren isimler, Cumhurbaşkanı olarak seçilmek için sahip oldukları tüm şartların her açıdan onaylanması gerekiyor. Öte yandan coşkulu seçim ortamı oluşturmak için farklı siyasi grup ve partilerin ciddi şekilde seçimlere katılmaları da gerekiyor. Bu nedenle seçim yetkilileri seçimlerde farklı o grup ve partilerin gereken şartlara sahip adaylarının da katılabilmesi için çalışıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinin üzerinden 8 yıl geçtiği bir sırada ilk Türkiye müzakereci heyeti ilişkileri normale dönüştürme amacıyla Kahire'ye gitti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir heyeti geçtiğimiz hafta salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de 2013 yılından beri kopuk durumda olan diplomatik ilişkileri onarmak için müzakerelerine başladı. Biz bugün sohbetimizde iki ülke arasındaki bu normalleşme görüşmeleri ve bunun nereden kaynaklandığı konusuna bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bölgemizde çok sıcak gelişmeler yaşanmaktadır bu normalleşme konusu babında. Bunları gözden geçirmek için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda araştırmacı yazar Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Amerika'nın eski başkanı Donald Trump tarafından başlatılan bu normalleşme süreci bölgemizde daha çok yani ana hedefi Siyonist İsrail rejiminin bölgemizde güvenliğini ve emniyetini sağlamak amacıyla yapıldı bildiğiniz gibi. İsrail'in güvenliği ana hedefli bu normalleşme sürecini şimdilerde zıt yönde bir başka normalleşme süreçleri izliyor sizin de bildiğiniz gibi. Suudi Arabistan, İran normalleşme girişimi olsun, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirliği, Suriye gibi bazı yani normalleşme girişimleri var. Ancak en önemlisi Türkiye için Türkiye ile Mısır arasındaki bu normalleşme girişimi ve aynı zamanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bu normalleşme girişimlerdir. Siz bunu nasıl okuyorsunuz Türkiye için? Mısır ile ilişkileri normal hale getirirse Türkiye için neyi kazandırır veya neyi kaybettirir sizce?
Ya ilk etapta şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Açıkçası bir ay öncesinde Türkiye'de Sisi'den bahsetmek, yani Mısır'dan, Mısır'ın mevcut hükümetinden bahsetmek burada vatana ihanetle eşdeğerdi. Yani birçok gazeteci bunu yazdığında, yani ilişkilerin gelişmesi gerektiği konusunda yazılar yazdığında hepimiz ve neredeyse biz darbeci Sisi gibi, darbeci Sisi'yi destekliyorsunuz gibi bir ima vardı Türkiye'de. Çok ilginç. Ama ben bunun bir altyapısının olduğunu ve bunun altyapısının merkezinden de ABD, Amerika olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Türkiye bu noktada aynı zamanda da iç ve dış politikada da özellikle sıkıştı durdu. Mesela Akdeniz bölgesindeki o özellikle kara suları meselesi konusunda Türkiye bu konuda ciddi bir adım atamadı. Libya'nın mevcut durumu mevcut Trablus hükümetiyle Müslüman kardeşlerle bir ittifak geliştirdi, ilişki geliştirdi, sözleşme yaptı. Fakat Libya meselesi tamamen değişti bu sefer. Yani General Haftar'ın da içerisinde olabileceği bir koalisyon kuruldu. Doğal olarak da General Haftar'ın destekçilerinden bir tanesi de en büyük destekçilerinden de Mısır'dır açıkçası. Yani Türkiye Mısır'la ilişkilenmeden Libya ile de daha sağlıklı bir diyalog geliştiremeyeceğini kanısına vardı. İkincisi de ABD hükümeti tamamen değişti. Yani Trump'ın dışında bir Biden süreci başladı. Şimdi Biden'la Türkiye arasında ciddi bir problem var, devam ediyor. Türkiye ile arası çok fazla iyi değil açıkçası. Çünkü Biden yönetimi geçmişten de bugüne kadar sürekli Türkiye, yani daha doğrusu AKP iktidarına, Türkiye demeyelim, AKP iktidarına mesafeli davranıyor. Şimdi bundan dolayı Türkiye Akdeniz'de de olabildiğince sıkıştığı için, çünkü biraz Biden yönetimine yakın olan bütün iktidarlarla, devletlerle yeniden bir ilişkisini konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü durum şu, eğer bu işin merkezinde biraz Libya var. Libya'da da biliyorsunuz hem Haftar grubu hem Trablus grubunun bir araya geldiği ortak bir başbakan seçti. Yani Libya'nın bütünlüğü temsil etme konusu, durumu söz konusu. Türkiye burada sadece Trablus tarafıyla ilişkilenerek Libya ile sağlıklı bir ilişki geliştiremez. Aynı zamanda da Haftar'ı en fazla destekleyen Mısır'dır. Doğal olarak da buradan da tabii bir Mısır'la ilişkilenmek zorundadır. Yani Haftar'la ilişkilenebilmek için Mısır üzerinden yeniden bir ilişki geliştirmek gerekiyor. Öbür Öbür taraftan da şimdi Türkiye Müslüman kardeşlerden vazgeçti açıkçası. Yani şu anda mesela bir ay önce sürekli Müslüman kardeşlerle ilgili rabia işaretleri yaparak destek veren bir hükümetimiz vardı ve şu anda o hükümet Rabia'nın esamesini okumuyor. Yani Rabia'dan kesinlikle söz etmiyor falan. Türkiye yeniden bir eksen değişikliğine gidiyor. Tabii bu eksen değişikliği açıkçası bunun merkezine, bu İsrail'e yarayacak. Yani çok ciddi bir şekilde İsrail'e yarayacak. Çünkü Türkiye'nin şu anda ittifak geliştirdiği ülkelerin hemen hemen hepsi İsrail'e ilişkileri çok iyi olan ülkelerdir ve İsrail'in mevcut devlet yapısını, sistem yapısını destekleyen ülkelerdir. Doğal olarak Türkiye bunlara hiçbir eleştiri getirmeden Filistin durumunu çok fazla yani kamuoyunda tutmayarak o diğer ülkelerle müzakereleri geliştirmesi, bu tarafla müzakereleri geliştirmesi Filistin meselesinin bir şekilde gittikçe daha da karanlık bir döneme gireceğinin görecesidir. Şimdi öbür tarafına Türkiye ne kazanır, ne kaybeder? Açıkçası şu anda mevcut Türkiye'nin dış politikası, yeni atılımları falan çok ciddi bir şey kazanır mı ya da kazandırır mı? Ben sanmıyorum, çünkü Türkiye'nin şu anda iç mevduatında ciddi bir ekonomik kriz var. Dışarıdan ilişkilenerek küs olduğu, işte yıllardır küs olduğu ülkelerde yeniden bir diyalog geliştirerek bir takım durumu düzeltmeye çalışması biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü tabii Mısır'la ilişkiler, Libya ile ilişkiler, evet, İsrail ile yeniden ilişkiler falan konuşuluyor. Çünkü bunlar hepsinin aynı zamanda gidebileceği yol yöntemi, biliyorsunuz Avrupa Birliği ile yeni bir süreç başlamak istiyor Türkiye, çok sancılı geçiyor falan. Yani bunları hepsini bir potada değerlendirdiğimizde mevcut şu anda kısa vadede Türkiye'ye çok fazla bir şey kazandırmayacağını, çünkü Türkiye mevcut diğer ülkelerle ilişkileri çok aşındırdı. Yani çok mesafe koydu, çok problem yaşadı. Bir an önce düzelmesi imkansız. Yani bunun Türkiye bunu bir an önce düzeltip ekonomisine olumlu olarak yansıtmak istiyor ama benim gözlemim yani çok kısa vadede bir Türkiye getirisi olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Doğru. Efendim, siz de şimdi ifadelerinizde değindiniz. Biz de Mısır medyasından aldığımız bilgilere göre şimdi Kahire'nin Türkiye'nin Müslüman kardeşler dosyasını tamamen kapatması, efendim AKP iktidarının Mısır ve Arap ülkelerinin iç işlerine karışmaması ve Türkiye'nin Libya, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekmesi gibi masaya koyduğu 3 dosya var. Şimdi bu Libya ile ilgili biraz durum çok önemli gibi geliyor. Özellikle batılı ülkelerin de Kahire ile eş zamanlı bu konuda baskı yapmaları dikkat çekiyor. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel Erdoğan'a Libya'da bulunan yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesi çağrısı yaptı. Batı'nın hassasiyetini bu konuda siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye-Mısır ilişkilerine sizce ne kadar destek verebilir acaba?
Ya şimdi Batı aslında şöyle bir şey, tabii Batı kendi çıkarını düşünüyor. Yani Batı burada, çünkü yarın, çünkü Batı'nın Mısır'la ilişkileri oldukça tazedir. Onun dışında biliyorsunuz bir Akdeniz'de biliyorsunuz yeraltı zenginlik kaynaklarıyla ilgili bir proje var ve bu proje aynı zamanda hem bir Mısır, İsrail, ondan sonra Kıbrıs, Yunanistan, bunları hepsini ilgilendiriyor, Türkiye ilgilendiriyor. Doğal olarak şimdi özellikle Yunanistan Batı'nın, yani Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez müttefiklerinden bir tanesi. Yani Türkiye ile de Batı'nın bir şekilde şeyi var, Batı'nın bir şekilde ilişkisi var. Doğal olarak şimdi Batı bu işin içerisinde, Batı Yunanistan'ı desteklerken yani çatışmalı bir durumla Türkiye ile zıtlaşmak istemiyor. Çünkü açıkçası Yunanistan ile özellikle Akdeniz'de gelişen olay, hadise üzerinden Yunanistan ile Yunanistan ile Türkiye'yi biraz daha uzlaştırmak istiyor. Çünkü bu Batı'nın çıkarına, Yunanistan Batı'nın en temel müttefiklerinden bir tanesi. Öbür taraftan Batı aynı zamanda İsrail ve Mısır'la da ilişkileri çok çok iyidir.
Şimdi Batı burada aslında kendi çıkarlarını düşünerek, yani hem politik hem siyasal hem de ekonomik çıkarlarını düşünerek bir yol yöntem çiziyor. Ama burada esas olan, çünkü Türkiye'nin açıldığı, işte biliyorsunuz Suriye'deki o muhalif Özgür Suriye Ordusu dediğimiz paralı savaşçıları Libya'ya işte birçok yere götürmesi falan vesaire, Batı evet özellikle de Kahire bunu şart olarak ortaya koyuyor. Türkiye doğal olarak bunlardan yavaş yavaş feragat ediyor. Yani Türkiye bunlardan da kurtulmak istiyor ve Türkiye geri adım atıyor ve oradaki bütün yabancı savaşlar tekrar Suriye'ye getirmek istiyor ve Türkiye şu anda da ilginç bir durumda. Türkiye'nin elinde aslında o paralı savaşçılar Türkiye'nin elinde kalmış. Yani Türkiye ne yapacağını da bilmiyor. Çünkü bir dönem çok iyi bir şekilde işine yarıyordu ve oraya götürüldü, buraya götürüldü, bu şekilde yapıldı falan konsolide edebiliyordu. Şu anda konsolide edebilecek bir durumu da yok. Türkiye yapabileceği en büyük şey nedir? En büyük kabul nedir? Evet, ben oradan çekiliyorum, tekrar getirip işte o biliyorsunuz bazı bölgelere girilmiş Suriye'de falan. O bölgeler üzerinde tekrardan onları yerleştirmek falan gibi düşünür. Ama Mısır bunu da kabul etmiyor. Mısır Kahire biliyorsunuz geçenlerde Türkiye'nin girdiği, özellikle Rojava Kürt bölgesinin girdiği Girit'i ve benzeri bölgelerde falan isimsiz bazı uçaklar saldırı düzenledi Türkiye'nin müttefiklerine. Yani daha doğrusu Özgür Suriye ordusuna, o cihadistlere falan vesaire. Şimdi bunların Mısır'ın yaptığı söyleniyor. Mısır doğal olarak diyor ki ben oraya kadar Libya'ya gelen ve merkezi Suriye'de olan sizin getirdiğiniz savaşların merkezlerine de müdahale edeceğim. Doğal olarak Mısır evet Suriye'de de diyor ki biz eğer bir süreç başlatıyorsak, bir mutabakat başlatıyorsak biz bütün sorunları çözmek zorundayız. Sizin getirdiğiniz savaşçılar hem bu savaşları çekeceksiniz hem aynı zamanda da Suriye'den de bir şekilde onlara desteklerinizi çekmek zorundasınız. Türkiye şimdiye kadar şeyi kabul etti. Yani o savaşçıların Libya'dan çekilmesi falan kabul etti hepsini. O savaşçılar, fakat Suriye konusuna geldiğimizde Suriye'de nasıl bir anlaşma yapılacak? Çünkü sizin de bahsettiniz, Kahire'nin anlaşma maddelerinden bir tanesi de budur. Türkiye Suriye'de nasıl bir formülasyon bulacak, açıkçası çok sancılı geçecek Türkiye açısından. Çünkü Türkiye çok açıldı ve açıldıktan sonra şimdi kontrol altına almakta ciddi bir şekilde hem politik dengelerini hem de desteklerinden de zorlanıyor şu anda.
Doğru. Efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim İhsan Bey.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye-Mısır arasında normalleşme görüşmeleri ve bu süreçle ilgili yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde Dünya Kudüs gününde İslam dünyasında Siyonist işgalci rejimin Filistin halkına yönelik işlediği cinayetlerin kınanması, Reuters haber ajansının Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliden naklen, Riyad yönetimi Tahran ile Riyad arasında müzakerelerin başladığını doğruladığını yazması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran ve yabancı araştırmacıların bilimsel işbirliklerinin arttığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gulam Hüseyin Rahimi Şerbaf, İranlı ve yabancı araştırmacıların ortak bilimsel makale üretiminde %209 artış yaşandığını belirtti. Şehrbaf bazı projelerin açılışında yaptığı açıklamada İran'ın bilim ve araştırma alanında son yıllarda ilerlemeler sağladığını belirterek, son 7 yılda İran'ın bilimsel makale yayınlamasında %122 artış yaşanırken, geçen sene yayınlanan makale sayısı 70 bine yaklaştı ve bu alanda İran dünyada 16. sırada yer alıyor dedi. Son 8 yılda 13 bilim ve teknoparkın yapıldığını ifade eden Şehrbaf, bu süre zarfında 1653 bilim tabanlı şirketin kurulduğunu ve bu şekilde 34.707 kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Şehrbaf Bilim ve Araştırma Parklarındaki şirketlerin ürettikleri teknolojik ürünlerin ihracatı 8 sene önce 1.4 milyon dolar iken bu rakamın ambargolara rağmen geçen sene 98 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Amerikalı yetkililerin şimdiye kadar yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduklarını ilan ettiklerini açıklaması, Suriye'nin İdlib eyaletinde yerel kaynakların El-Nusra teoristlerinin Cuma günü zehirli gaz kapsüllerini İdlib'den Keferya sitesine taşıdıklarını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Tunuslu hocanın İran'ın Filistin ülküsüne verdiği desteğine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tunuslu Üniversite hocası Seyyid Muhammed Ticani Semavi, İran'ın kelimenin tam anlamıyla Kudüs ülküsüne inanan ülke olduğunu ve direniş gruplarını desteklediğini ve bundan dolayı birçok bedel ödediğini söyledi. Kum'da düzenlenen 2. Uluslararası Kudüs toplantısında konuşan Semavi, dünyadaki tüm hürriyet yanlıları Kudüs meselesini kendi meseleleri olarak görüyorlar diye kaydetti. İslam ülkelerinin bir dönem zayıflığından faydalanan sömürgeci ülkelerin İslam topraklarına tamah ettiklerini, böldüklerini ve Siyonist rejimi bir bölüme yerleştirdiklerini vurgulayan Semavi, bazı Arap ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleştirilmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. İran'ın ekonomik sıkıntıları ve uygulanan ambargoların İran'ın Filistin'e verdiği destekten dolayı olduğunu ifade eden Semavi, İran'ın Filistin'e verdiği desteğin gerçek olduğunu söyledi.
Hemşeri gazetesinde Korsan İsrail komutanlarının İran'a karşı denizde yapılan sabotaj girişimlerinin faydasız olduğu yönündeki itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'de bazı komutanlar İran'a karşı denizde yapılan sabotajlar ve kör saldırıların faydasız olduğunu itiraf etti. Haberi duyuran Eşarkor Oset gazetesi, Korsan İsrail askeri ve istihbarat yetkilileri geçenlerde Washington'da Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmede bu konuda kuşkuya kapıldıklarını söylediklerini yazdı. Siyonist generallere göre bu tür saldırılar İsrail için çıkar sağlamazken, başta Tel Aviv'in deniz ticareti olmak üzere iktisadi alanını olumsuz şekilde etkilemiş oluyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Arnavutluk'ta bu aile ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Resmi adı Arnavutluk Cumhuriyeti olan Arnavutluk, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Başkenti Tirana olan Arnavutluk 3 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin resmi dili Arnavutça ve nüfusunun %60 kadarı Müslümandır. Müslüman Arnavut halkı mübarek Ramazan ayı yaklaşınca çeşitli kitapçılıklar ve broşürleri dağıtarak bu ayın faziletlerini anlatıyor ve böylece mübarek ayı karşılamaya hazırlanıyor. Öyle ki hatta bazı Hristiyanlar bile Ramazan ayının irfani atmosferinden etkileniyor ve bazıları Müslümanlarla birlikte bu ayda oruç tutuyor. Arnavutluk'ta Müslümanlar büyük bir şevkle mübarek Ramazan ayının hilalini görmeyi bekliyor. Ay hilali görülür görülmez Arnavutluk'ta her taraftan davul sesi yükseliyor ve mübarek Ramazan ayı geldiği ilan ediliyor ve şenlikler yapılıyor. Maşaratiler de Ramazan şenliklerini düzenlenmesinde etkili rol ifa ediyor. Maşaratiler insanları sahura uyandıran kişilerdir. Bu gelenek Arap ülkelerinde yaygın olan gelenekle ortaktır. Maşaratiler ellerinde davullarla sokak sokak dolaşarak Müslümanları sahur ve iftar vaktinden haberdar ediyor. Maşaratiler davul çalarken bazı duaları da okuyor. Arnavut halkı da onlara para ve hediyeler veriyor. Arnavut halkının mübarek Ramazan ayında en güzel geleneklerinden biri Müslümanlarla Hristiyanların arasında sevgi ve dostluğun daha da derinleşmesidir. Bu ayda karşılıklı ziyaretler artar ve husumetler yerini dostluğa bırakır. Öyle ki Hristiyanlar Ramazan ayının irfani atmosferinden etkilenerek bazıları Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor ve Kadir gecesini ihya ederek münacat ediyor. Arnavut Müslümanlar asırlardır Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan bir geleneğe göre mübarek Ramazan ayının başlamasını ve son bulmasının geleneksel şiirleri okuyarak kutluyor. Asaleti Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan Roma Müslümanlar Cemiyeti üyeleri asırlardır mübarek Ramazan ayının başladığını ve son bulduğunu bir gün geleneksel şiirler okuyarak ilan ediyor. Cemaat üyeleri her yıl mübarek Ramazan ayının ilk gününde caddelerde yürüyerek ludera çalıyor. Ludera bir nevi el yapımı müzik aletidir. Bu alet gerçekte iki yüzlü bir davuldur. Müslümanlar bu çalgıcıları ve şiir okuyanları evlerine davet ederek iftara kadar şiir okumalarını istiyor. Arnavut halkı da mübarek Ramazan ayı başlamadan önce evlerine temizlik yapıyor. Yine Arnavut sanatçılar mübarek Ramazan ayında her gün geleneksel sazlarını caddelerde çalmaya başlıyor. Arnavut halkının mübarek Ramazan ayından bir başka güzel geleneği camilerde Kur'an-ı Kerim hatmetmektir. Camilerin cemaat imamı bu ayın başından itibaren her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü kıraat ederek ay sonuna kadar hatim için hazırlanıyor ve Arnavut halkı da onlara eşlik ediyor. Arnavutluk'ta İslami merasimi yerine getirmek 1967 yılından 1991 yılına kadar yasak ilan edilmişti. Bu yüzden Müslüman Arnavutlar dini merasimlerini gizlice yerine getiriyordu. 90'lı yılların başında bu yasağın kaldırılması ile birlikte dini merasimler yeniden yaygınlaştı ve oruç farizası da dini bir farize olarak kabul edildi. Müslüman Arnavutlar Ramazan ayının son günlerinde camilerde itikaf ediyor ve Allahu Teala'ya münacat ediyor. Gece namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dini oturumlara katılmak bu insanların diğer bazı adetleridir. Arnavutluk tarihi kitaplarında yazıldığına göre bu ülkenin eski diktatörü Enver Hoca'nın 1944 ila 1985 yılları arasında iktidarı döneminde 1700 cami, 200 Hüseyiniye ve dini medrese yıkıldı. Ülke genelinde bir tek cami kaldı ki onu da müzeye çevirdiler. Enver Hoca tüm dini kitapları yok etti ve 1967 yılında dini inancı yasakladı ve kim namaz kılar veya oruç tutar veya Kur'an-ı Kerim tilavet eder veya dini resim basarsa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ilan edildi. Böylece birçok insan hapse atıldı. Bu insanların tek suçu namaz kılmak ya da İslami kitap okumaktı. Öte yandan binlerce Müslüman bu karara itiraz etti ve öldürüldü. O dönemde İslam dinine ve imamlara olan sevgi Müslüman Arnavutların içinde bir hasrete dönüştü. Böylece Enver Hoca ölür ölmez Müslümanlar ayaklandı ve komünist düzeni çökerterek dini özgürlük ve cumhuriyet ilan ettiler. Bu gelişmenin ardından birçok İslam ülkesi Arnavut Müslümanların yardımına koştu ve ülke genelinde birçok cami inşa edildi. Öyle ki kısa sürede 300 cami restore edildi ve onlarca dini medrese açıldı ve birçok talebe İslam ülkelerinde eğitime başladı. Şimdi ise Arnavutluk'ta 1500 cami faaliyet yürütüyor ki en büyüğü başkent Tirana'da bulunuyor. Başkent Tirana oldukça diri ve hareketli bir kenttir. Arnavut halkı iftar sofrasında barbunya çorbası, kuzu eti, köfte gibi yemekleri tercih ediyor. Barbunya çorbası Arnavut halkı arasında en çok sevilen çorbadır ve barbunya soğan, yağ, domates, nane ve acılı baharattan yapılır. Yine dana eti ve cevizden yapılan bir başka çeşit yemek de Arnavut halkının çok sevdiği bir yemektir ve Tirana restoranlarında müşterilere sunulur. Arnavut halkı toplu halde iftar etmeyi ve muhtaç insanları doyurmayı çok sever. Ramazan ayında dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti de oldukça yaygındır ve Müslümanlar Kadir Gecesi olarak bildikleri 27. geceyi ihya eder. Arnavutluk'ta Ramazan Bayramı namazı Arnavut Müslümanlar Komitesi lideri tarafından kılınır. Müslümanlar Komitesi Arnavutluk'ta dini işleri organize eden resmi kurumdur. Buna göre Ramazan Bayramı namazı da özel dini etkinlik olarak bu komite tarafından organize edilir. Bayram günü dini, kültürel, siyasi şahsiyetlerin komite başkanı ve dini liderlerle bayramlaşması da adettir. Ramazan bayramında başkentin İskenderbeyk Meydanı'nda Ethembeyk Camii'nin yanı başında her yıl genellikle muhteşem bir kutlama merasimi düzenlenir. İskenderbeyk Arnavut halkının milli kahramanlarından biridir. Bu cami miladi 18. yüzyılda inşa edildi ve Arnavutluk tarihinde İslam'ın en belirgin simgesi sayılır. Bayram günü İskenderbeyk Meydanı bayram namazını kılmak üzere gelen Müslüman Arnavut halkı ile dolup taşar. Namazın bitiminde havai fişek etkinliği düzenlenir ve ardından vatandaşlar tatlı ile ağırlanır. D Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 24. bölümünün de sonuna geldik. Ramazan ayında yaptığınız dualar ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
43. Kudüs Günü yıl dönümü etkinliklerinin düzenlenmesi,
İran, Özbekistan ve Türkmenistan'ın işbirliği anlaşması imzalanması,
Agit Minsk grubunun Azeri ve Ermeni esirlerin serbest bırakılması hususunda bildiri yayınlaması
ve Avrupa Birliği düzeyinde sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerin sayısının artması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
"43. Dünya Kudüs Günü yıl dönümü etkinlikleri görkemli bir şekilde Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri olmak üzere tüm Müslüman cumhuriyetlerde düzenlendi. Her yıl dünya Müslümanları, özellikle de Orta Asya ve Kafkasya Müslümanları Dünya Kudüs Günü'nün nasıl düzenlenmesi hususunda ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir."
Koronavirüs pandemisinin yayılması ardından geçen sene ve bu sene Dünya Kudüs Günü etkinlikleri konferans ve oturumlar halinde düzenlendi. Dünya Kudüs Günü etkinliklerinin düzenlenme şeklinin değişmesine rağmen Siyonistlere karşı protestoların kalitesi hiç azalmadı. Tam tersi, Müslüman milletlerin ırkçı Siyonist rejimin cinayetleri hakkındaki farkındalığı bu vesileyle daha da arttırılmış oldu.
İran, Özbekistan ve Türkmenistan taşımacılık ve transit yetkililerinin üçlü toplantıları sürecinin olumlu geçmesiyle üç ülke ortak taşımacılık işbirliği alanında bir başka olumlu adım attılar. İran, Türkmenistan, Özbekistan oturumu sonunda üç ülke üçlü bir işbirliği belgesi imzaladılar. Video konferans olarak düzenlenen söz konusu oturumda üç ülkenin demiryolları temsilcileri, ayrıca Aşgabat Anlaşması olarak bilinen Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman koridoru ile deneme tren taşımacılığını koordine yürütme hususuna özel ilgi gösterdiler.
Gerçekte İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki üçlü transit ve taşımacılık oturumunun olumlu geçmesinden ve bu gibi işbirliklerin derinleşmesinden yola çıkarak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. İran ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasında üçlü oturumların düzenlenmesi bu bölge ülkeleri için özel öneme sahiptir. Orta Asya ülkelerinin İran ile transit ve taşımacılık işbirliği bu ülkeleri inzivadan çıkartmaya ilaveten İran ile işbirliklerini daha da güçlendirecektir.
Orta Asya ülkelerinin tümü karalar ile çevrilidir. Böylece bu bölgede bulunan 5 ülke uluslararası sulara yani açık sulara doğrudan erişimleri mümkün değildir. Ancak bu ülkeler İran ile özellikle de demiryolu işbirliklerini artırırlarsa hepsi bu imkandan yararlanabileceklerdir. Bu şekilde dolaylı bir şekilde en kısa surette açık sulara erişim sağlanabilecektir. Bu hedef gerçekleşirse bu ülkeler bölgedeki ekonomik ve siyasi güçlerini artırmış olacaklardır.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGT'ye bağlı Minsk grubu, Dağlık Karabağ Savaşı'nda tutukluların ve esirlerin, ayrıca kurbanların cesetlerinin takası konusunda daha hızlı davranma çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Grubun açıklaması Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti devletlerine hitaben yayımlandı.
Minsk grubu, Bakü'nün iki ülke arasındaki Dağlık Karabağ İtilafı bağlamında esir aldığı 3 Ermeni askeri serbest bırakma hareketini memnuniyetle karşılayarak Dağlık Karabağ Savaşı kurbanlarının cesetleri ve esirlerinin bir an evvel değiştirilmesi ve takasını istedi. Bakü ve Erivan esirlerin takası hususunda ihtilaflar yaşıyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesi sırasında Ermenistan'dan daha fazla esir alabildi. Bu nedenle Ermenistan ile esir takası konusunda fikir birliğine varamıyor. Bu arada Erivan hükümeti de İlham Aliyev hükümetini Ermeni esirleri serbest bırakması için zorluyor. Minsk grubunun son açıklaması, grubun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne baskı yapma çabalarına paralel olarak değerlendirilmelidir. Bu şartlar altında İlham Aliyev hükümeti, Ermeni esirleri kullanarak Ermenistan hükümetinden taviz almaya çalışıyor gibi görünüyor.
Ermeni tutukluların aileleri şöyle diyor, Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşta yenilmesi göz önüne alındığında, Erivan hükümeti en azından Ermeni tutukluları ailelerine iade edebilmelidir. Bu mesele Nikol Paşinyan hükümeti üzerinde olumsuz bir etki yarattı ve onun siyasi geleceğine büyük zarar verdi. Belki de bundan dolayıdır ki Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Erivan'da Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan güçleri tarafından yakalanan tüm Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını talep etti. Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti 44 Ermeni tutsağın serbest bırakılması karşılığında 12 askeri tutsağı Ermenistan'dan geri çektiğini duyurdu.
Amerika Başkanı'nın sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylamasının ardından bu ülkenin politikalarına uyan ülkelerin de bu tasarı onaylamak için teşvik edildiği görülmektedir. Amerika Başkanı Joe Biden'in sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylamasının ardından Letonya hükümetinin de tasarıyı en üst düzeyde onaylama niyetinde olduğu söyleniyor.
Bu bağlamda Türk Dışişleri Bakanlığı Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarının soykırım olarak adlandırmasını kınayan bir bildiri yayınladı. Açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu yasa dışı ve hoş olmayan eylem tarihi siyasi sahiplerle çarpıtmaya yönelik beyhude bir girişimdir ifadelerine yer verdi. Bu açıklamada parlamentolar tarih yazımı ve yargılama yeri değildir ifadelerine de yer verildi ve 1915 olayları ile ilgili olarak uluslararası hukukta tanımlanan soykırım teriminin kullanılmasına gerek yoktur vurgusu da yapıldı.
Ermeni hükümeti 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı günü yani Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere yönelik katliamın bir sembolü olarak ilan etmiştir. Bu nedenle Ermenistan ve dünyanın diğer ülkelerindeki Ermeniler her yıl 24 Nisan'da törenler düzenliyorlar. Ancak Türkiye hükümeti Ermenilerin 1,5 milyon kişinin öldüğünü söylediği 1915'te Ermenilere yönelik katliamı, hapsedilme ve tehcirin soykırım olmadığını savunuyor.
Amerika'nın Demokrat Başkanı Başkan Joe Biden Ermeni soykırımını tanımış oldu. Aslında Joe Biden 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun sözde 1,5 milyon Ermeni katliamını Ermeni hükümetinin duruşuna uyarak soykırım olarak tanıyan ilk Amerikan başkanı oldu. Daha önce de 46 Amerikan eyaleti Ermeni soykırımını onaylamıştı. Amerika hükümetinin Ermeni soykırımını onaylaması ile birlikte daha fazla ülkenin Erivan hükümetinin talebini yerine getirmesi bekleniyor. Daha önce Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki 37 ülke Ermeni soykırımını onaylamıştı.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun bile yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İlk önce Bakara suresinin 8. ayetine kulak veriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim, müminlerin, kâfirlerin ve münafıkların özelliklerini bizlere beyan eder. Ta ki bizler hem kendimizi tanıyalım ve hangi grupta yer aldığımızı bilelim, hem de başkalarını tanıyalım ve ona göre davranalım. Bakara suresinin başından beri 4 ayet müminleri ve 2 ayette kâfirleri anlattı. Bu ayet ve bundan sonraki ayetlerde 3. bir grup gündeme geliyor ki, ne ilk grubun nuraniyeti onlarda vardır ne de ikinci grubun cesareti. Bunlar ne sözde ne de gönülden iman edenlerdir. Bunlar içlerindeki küfür duygusunu gizleyen ve görece olarak Müslüman olduklarını iddia eden münafıklardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin ardından müşrikler Bedir Savaşı'nda Müslümanlardan ağır bir yenilgi aldı. Mekke ve Medine halklarından bazıları gönülden İslam'a inanmazken korkak oldukları ve kafirler gibi açıkça küfürlerini dile getiremedikleri için veya Müslümanlar arasına mal ve mevki kavuşmak için görece olarak İslam iddiasında bulundular ve Müslümanların arasına karıştılar. Kuşkusuz bunlar çok korkak bir kesimdi ve küfür ve imansızlıklarını kafirler gibi açık bir şekilde dile getirmiyordu ki müminler kendi saflarını onlardan ayırsın. Her halükarda nifak ve ikiyüzlülük tüm inkılaplarda ve sosyal gelişmelerde göze çarpan bir olaydır ve iman ettiğini dile getiren herkesin illaki iman ettiği anlamına gelmez. Ve nice insanlar vardır ki görünüşte İslami bir görünüşü vardır ama arkadan İslam'a darbe indirmektedir. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. İman gönülden gelen bir duygudur, dilden değil. O zaman insanları tanımak için sadece onların sözleriyle yetinmemeliyiz. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.